Ayrım 21, Turnike, Hakan Erol, sayfa 221. Oktardan cinli korkutma. Öte yandan sapkınlık boyutunun bir sınırı bulunmayan Adnan Oktar, Çağla'yı diğer kardeşi E ile zorlayarak lezbiyen ilişkiye sokuyordu. Çağla'nın kardeşi E de dava kapsamında müştehi sıfatıyla yer alıyordu. E ifadesinde 14 yaşındayken Oktar ile yaşadıklarını anlattı. O yaşta bir çocuğun görmemesi ve duymaması gereken şeyleri gören, işiten ve yaşayan E, daha o yaşında Oktar'ın kendisi hakkında sapkın düşüncelerinden bahsediyordu. E'nin yaşadıkları da Çağla'nın yaşadıklarından az buz şeyler değildi. Zira E yaşadığı sıkıntılardan ötürü 45 kiloya kadar düştüğünü söylüyordu. E ayrıca hastaneye yattığını ve ilaç tedavisi gördüğünü de ekliyordu. E Adnan Oktar'la ilk tanışması ve o an neler olup bittiğinden bahsederken, Oktar'ın orada yaşanılanları bir başka kimseye anlatmaması için kendisini cinlerle de korkuttuğunu belirtiyordu.
''Güzel kızsın, gözlerin çok güzel, güzel bakıyorsun. Sana makyaj çok yakışır.'' şeklinde şeyler söyledi. Gelip bana sarıldı. Aynı şeyleri yanımda oturan ablam G'ye de söyledi. Ona da iltifatlar etti ve sarıldı. ''Bundan sonra zaten birlikteyiz, hiç ayrılmayacağız. Yine gelin.'' falan dedi. ''Buraya geldiğinizi kimseye söylemeyin. En yakınınıza bile söylemeyin.'' dedi. Bana beni düşündüğünde ne kadar ıslanıyorsun gibi sorular soruyordu. Ben de ıslanmak ne demek anlamıyordum. Terlemek olarak algılamıştım. Bana sikecekmişsin gibi bak, ben köpek gibiyimdir, göreceksin gibi şeyler söylüyordu. Sende benim istediğim gibi tip var, ben bunu hissediyorum. Kızlardan hangisini beğeniyorsun diye soruyor. Ben Damla'yı beğeniyordum dediğimde, sen Damla'yı altına alır ezersin gibi lezbiyenlik imaları yapıyordu. Çok renkli seks aletleri var, görmek ister misin diyordu. Ablana abla deme, ona Çağla de, siz bir zaman sonra yakınlaşırsınız gibi imalarda bulunuyordu. Müstehcen şeyler söylüyordu. ''Sen domaltıp yapılırsın, kucakta zıplatılırsın.'' diyordu. ''Benim cinlerim var, birine bir şey söylersen haberim olur. Cinlerden her şeyi öğreniyorum, benden habersiz bir şey yapamazsınız.'' da diyordu.
Müştekilerden Deniz Sakak ise Oktar'ın tacizlerini anlattığı ifadesinde Oktar'ın Çağla'ya takık olduğunu vurguluyordu. Şakak Oktar'ın o sapkınlığını ayrıca bu dönemde Adnan Oktar ile her görüşmemde beni parmağıyla taciz ediyordu. Bütün kızların önünde çırılçıplak soyup nasıl benim aşkım, vücudu ne güzel değil mi? Bunları Çağla ile bir sikeceğim, bu ne güzel ters yatırılır gibi şeyler söylüyordu şeklinde anlatıyordu. Küçücük kıza dekolteli kıyafet. Adnan Oktar'ın tacizlerini ve fantezilerini cemaatle tanışan her kız iliklerine kadar yaşıyordu. Dosya kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olanlar ile müşteki sıfatıyla ifade veren kadınların hemen hepsi Oktar'ın kendilerini taciz ettiğini, cemaatte adeta seks makinesi haline geldiklerini örnekler vererek anlatıyordu. Uğradıkları cinsel sömürü ve fiziksel şiddetin boyutları da çok şiddetliydi. Türkiye kadına şiddeti, tacizi ve kadın ölümlerini konuştuğu bir dönemde Oktar kendi kurduğu hareminde tuzağını düşürdüğü kadınları işte böyle sömürüyordu. Oktar'ın bu tacizleri yaş sınırı da tanımıyordu. Zira Oktar 18 yaşın altındaki kızları da taciz etmekten geri durmuyordu. Oktar hakkında hazırlanan iddianamede nitelikli cinsel saldırı ile çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlamasının da bulunduğunu hatırlatarak devam edelim. Şimdi okurken dehşetten göz bebeklerinizin büyüyeceği bir hikayeden bahsedeceğim. İsviçre'de yaşayan ve 2007 yılında anne babası ayrılan 2003 İran doğumlu küçük S. Küçük S, annesinin ifadesine göre daha 8-9 yaşındayken Oktar'ın karşısına çıkartılıyordu. Annesi İsviçre'de cemaat sempatizanlarıyla iletişimde olurken, S de küçücük yaşında ve her şeyden habersizce Oktar cemaatinin ağına düşüyordu.
Annesi Dile'ye Oktar tarafından çeşitli hediyelerle beraber para verilirken, S. Türkiye'ye birden çok kez getirilip cemaati merkezi Dragos'la göz göre göre Oktar'ın tacizlerine maruz bıraktırılıyordu. Adnan Oktar küçücük S'ye diğer kedicikleri uyguladığı gibi dekolteli kıyafetler giydirirken bol makyaj da yaptırıyordu. Hiçbir şeyden haberi olmadan Dragos'taki villaya getirilen S, burada cemaat üyeleri tarafından gezdiriliyor ve bahçedeki hayvanlar sevdiriliyordu. Küçücük kızın gözünü bu şekilde boyamaya çalışan Oktar, A9 TV'de de hiç utanmadan açık açık ondan söz ediyordu. Oyun çağında olan ve oyuncaklarıyla oynaması gerektiği bir yaşta küçükse, büyüklerin dünyasında belki de hayatı boyunca unutamayacağı psikolojik travmalar yaşıyordu. Cinsel tacize uğrayan S ile ilgili A9 TV'de Oktar şu ifadeleri kullanıyordu.
Maşallah, ama S de kardeşim, bu ne güzellik, bu ne güzellik böyle, maşallah. Dünya tatlısı S. O çok güzel bir hanım, çok güzel bir kız, çok şeker, bal, kaymak ve reçelden oluşuyor değil mi? Huyu da öyle, kendisi de öyle, çok zeki, akıllı, annesi de harikulade güzel bir kadın, çok klas, çok kaliteli maşallah, çok seviyoruz onları.
Ne zaman ki anne Dilek Oktar'dan korkup uzaklaşmaya başladı, küçük kızın yaşadığı kabuslar da son buldu. Müştekilerden Uğur Şahin S'nin Oktar'a sunulması ile ilgili olarak dikkat çeken bilgiler veriyordu. Şahin S'nin nasıl kandırıldığını ve kocaman bir kadın gibi süslendirildiğini şöyle anlatıyordu.
Arada gelen misafirlerle ilgileniyordum. Örneğin İsviçre'den gelen S ve annesini ilk defa orada gördüm. S çok dekolte kıyafetler giyip o zamanlar 10 yaşındaydı. Sanki 25 yaşında bir bayanın yaptığı makyajı yapıyor, topuklu ayakkabı giyiyordu. Ben içimden sanırım bizim kediciklere özeniyor derdim. Ama bir gün Adnan Oktar bize S'nin arkasından S'yi annesinden istedim, o da verdi dedi. Ben de içimden sanırım ilerisi için plan yapıyor demiştim.
S o villaya geldiğinde bahçedeki hayvanları Adnan Oktar'ın talimatı ile sanki S'ye alınmış gibi davranırdık. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Bahar Bayraktar ise şahit olduklarıyla ilgili kan donduran ifadeler kullanıyordu. Bayraktar'ın ifadesi dehşetin boyutunu gösteriyordu. Ayrıca 2016-2017 yılında Adnan Oktar'ın Hür Sokak'taki stüdyoda S ile ilgili konuşulurken S için S'nin amını yalarım ben dediğine şahidim. Oktar'ın sapkınlığı çok üst düzeydi. Bir başka iddiaya göre ise Oktar küçük S geldiğinde hoş geldin karıcığım diye sesleniyordu. Oktar'dan ve cemaat üyelerinden şikayetçi olan küçük S'nin babası Saber Muhammed Valipur ise ifadesinde şunları söylüyordu.
Adnan Oktar'ın kızıma yaptıklarını bana anlattığı kadarıyla Adnan Oktar benim kızımın nabzını ölçmüş, etrafında döndürüp bakmış, belden yukarısının her tarafına dokunmuş. Adnan Oktar kızım S'ye bundan sonra benim evimde benim yanımda kalacaksın. Annen de yan odada kalacak. Biz beraber bu odada yaşayacağız. Eğer bir problem olursa annen zaten yan odada, korkma demiş.
Bacaklarımda elini gezdiriyordu. Şimdi S'nin ifadesine geçmeden önce dikkat çeken bir zarfa göz atalım. Bu zarf küçük bir kızın hayata karşı isyanının manifestosu gibiydi. S yazdıklarıyla devletten destek bekliyor, tüm yaşadığı acıları da bütün çıplaklığıyla kağıda döküyordu. Operasyondan yaklaşık bir ay önce S, Türkiye Cumhuriyeti Zürih Başkonsolosluğu'na müracaatta bulunuyordu. S burada kapalı zarfı yetkililere teslim ediyordu. S, Oktar'ın tacizlerini anlatırken kanıt olarak da çektiği 3 fotoğrafı paylaşıyordu. Söz konusu fotoğraflarda Oktar'ın yanına gittiğinde evin fotoğrafını çekmiş olan S, yine bu fotoğraflarda cemaat üyelerinin bir kısmıyla topluca çekilmiş fotoğrafına da yer veriyordu.
Öte yandan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi başkanlığı da S'nin konsolosluğa verdiği zarfta bahsettiği tarihlerde Türkiye'ye giriş ve çıkış yaptığını doğrularken S'nin ifadesinin bu kayıtlarla uyumlu olduğunu söylüyordu. S'nin mektubu, annemin beni Adnan Oktar'la imam nikahıyla evlendirmek istemesi ve Adnan Oktar'ın bana karşı hakaret ve davranışları başlığını taşıyordu. S mektubunda o dönem henüz 10 yaşında olduğunu ve bundan dolayı çaresizce her şeyi yaptığını söylüyordu. Kendisine kimsenin inanmayacağını düşündüğü için bir kanıt olarak ses kaydı da aldığını aktaran küçük S, Oktar'ın kendisine mini etek giymesini söylediğini ve ellerini bacaklarında gezdirdiğini anlatıyordu. S'nin devlete sığındığı o ihbar mektubundan bir bölüm şu şekilde: Adnan Oktar'ın isteğiyle Ebru Altan tarafından hocamız sizi çok beğendi. İkinizi de İstanbul'a bekliyoruz, ağırlamak istiyoruz dedi. Annem de tabii ki bunu kabul etti. Zaten amacı oydu. O gruba girmek ve zengin bir hayat yaşamak. Her Adnan'a gittiğimizde yaşımdan çok daha büyük giydiriliyordum. Topuklu ayakkabı, kırmızıya boyanmış dudaklar, ağır boyanmış gözler. Annem her zaman beni hazırlardı. İlk kez orada tanıştım. Yüz yüze bana çok sıcak ve samimi davrandı. Nabzımı ölçtü. Beni gördüğünde heyecanlandın mı bakayım sen dedi. Makyajımı çok beğenmişti. Kıyafetlerimi çok beğenmişti. Eve gittiğimizde annem bana Adnan Hoca seninle evlenmek istiyor. Ben de bunu onaylıyorum. Git orada onlarla yaşa, sürünmezsin. Zengin bir hayatın olur. Ben de oradan zengin birisini bulurum, rahat yaşarız dedi. Sonraki günler yine stüdyoya gittik. Orada Adnan Oktar anneme artık anne demeye başlamıştı. Boynumdan nabzımı ölçüyordu ve her zaman elimi tutuyordu, sarılıyordu bana. Koltukta otururken kolunu hep bana atardı, elini bacaklarıma koydu, mini etek giymemi istiyordu. Buluştuğumuzda beni çok yakınına oturtturuyordu, annemle hiç ilgilenmiyordu. Elimin üstüne okşuyordu, gözlerine uzun uzun bakmamı istiyordu. Saçımdan tutup kendisine yaklaştırıyordu ve gözlerimin içine derin derin bak diyordu. Ayağa kalk deyip etrafında bir dön diyordu ve çok güzel bir fiziğimin olduğunu söylüyordu. Bana her zaman pahalı pahalı hediyeler alıyordu, takılar, altın kolyeler. Bana sen benimsin diyordu. Bana benimle tatile gitmek istediğini, dağ evlerinde kalmak istediğini söyledi. O arada annem beni unuttunuz mu hocam dedi. Adnan Oktar da bunun üzerine sen bizim annemizsin, sen de yan odamızda kalırsın dedi. Adnan Oktar sürekli dekoltenin bana çok yakıştığını, kendi oturduğu koltuğa benim oturduğum sandalyeyi dibine kadar yaklaştırıp bacaklarımı açmamı istiyordu ve bacaklarımda elini gezdiriyordu. Makyajın çok yakıştığını, kaşlarımı kazıtmamı ve dövme yaptırmamı istiyordu. Bunu anneme dönüp anneciğim, senin kaşlarını bu şekilde yap, döndüğümde göreceğim diyordu. 10 yaşında olduğum için annemin gittiği her yere gitmek zorundayım. Sonra İstanbul'a geldik. Yine annemin Pendik'teki evinde kaldık. Oraya gittik. Yine bana sarıldı. İyice büyümüşsün. Çok güzel kız olacaksın. Çok uzun boylu şimdiden. Belin ince, kalçan geniş. Daha da büyüyecek. Spora devam et. Tam istediğim gibi oluyorsun. Dalyan gibi kız olacaksın dedi ve bana 13,5 yaşında benim onunla beraber yaşayacağımı, benim karım olacaksın dedi. Yine bana sarıldı, nabzımı ölçtü. Kalbin çok hızlı atıyor deyip elini kalbimin üstüne koydu. Ben o arada anneme baktım. Annem de Adnan Oktar'a gülüyordu. Bana çok büyümüşsün, çok daha güzelleşmişsin dedi. Yeni hediyeler aldı. Altın kolyeler, bana beyaz spor üstü açılabilen bir Porsche alacağını söylüyordu. Bir gün Nevin Dağcı'nın evinde Adnan Oktar'la görüşmek istemediğimi söylediğimde annem Dilek beni dövdü. Adnan Oktar'la görüşmeme beni zorluyordu. Ben de bu konuyu korktuğumdan dolayı İran'da yaşayan babama bahsettim. Beni bir yaşlı adamla evlendirmek istiyor diye. Babam da bana inandı ama kimsenin inanmayacağını düşündüğü için kanıt gerekiyordu. Ve ben de annemin Adnan Oktar'la evlendirmek istediğini, Adnan Oktar'ın beni istediğini, kendisinin de yani annemin bu işten çok mutlu olacağını söyleyen ses kayıtlarını aldım. Bunu İsviçre'nin okul çalışanına verdim. O da bunu İsviçre'nin çocuk ve yetişkin koruma kurumuna verdi. Almanca ismi KESB, Kurum da bunu araştırdı ve kanıtlarım olduğu için bana inandılar ve bu adamın çok tehlikeli olduğunu ve beni 2 gün içinde annemin yanından almak istediler. İstanbul'a tatile gitmemi istemediler, tehlikeli olacağı için.
S. Adnan Oktar ve cemaatine yönelik operasyondan sonra verdiği ifadesinde de ihbar mektubundaki cümlelerin çoğunu tekrarlıyordu. Bu yüzden söz konusu ifadeleri burada tekrar paylaşmayacağım. Ancak S.'nin ifadesindeki bir konu önemliydi. Zira S. kendisini Oktar'a pazarlayan annesinden "ne olursa olsun o benim annem" diyerek şikayetçi olmuyordu.
Çıldırmış olmam lazım. Türkiye'de tarikatlardaki çocuk istismarlarını tartışırken Oktar cemaatindeki tacizler ve istismarlar da işte böyle kapalı kapılar ardında yaşanıyordu. Bir sapkın kurduğu haremde küçük kızların da kadınların da hayatını böyle mahvediyordu. Oktar da cemaatin erkek müritleri de kadınların hayatını karartırken küçük kızları istismar etmekten hiç çekinmiyorlardı. Başta devlet olmak üzere kimse de onlara dur demiyordu. Peki Adnan Oktar S.'ye yaptığı taciz için mahkemede kendini nasıl savunuyordu dersiniz? Oktar tüm bunların bir iftira olduğunu ve küçük kızın aslında kendisini çok sevdiğini iddia ediyordu. Oktar bir kadına ihtiyacı olduğunda her an kadın bulabileceğinin altını çizerken küçük kız çocuğuyla bir işi olmayacağını söylüyordu.
Benim arkadaşlarım hepsi üniversite mezunu. Ben de aklı başında bir insanım. Bile bile niye suç işleyeyim? 10 yaşında kızı alacağım, kucağıma oturtacağım, dudağından öpeceğim. Yani çıldırmış olmam lazım. Yani akıl almaz zırva tarzında izahlar, kimse inanmaz bunlara. Yani ben 10 yaşında kızı, 12 yaşında kızı kucağıma alacak. Yani cinnet geçirsem gene yapmam. Ben kadına ihtiyacım varsa kadını her yerde bulabilirim ben. Annesinin gözü önünde neden böyle bir şey yapayım? Annesi şahit, herkes şahit. Yani böyle bir iftira. Bu çocuk da beni çok seven birisi ayrıca. S, ben de onu çok seviyorum. Çok tatlı bir şey. Tombik, koca kafalı falan tatlı bir şeydi. O zaman gelmişti annesiyle. Ama ben anladım oyun oynayacaklarını. Onun için dedim ki sakın yanından ayrılma dedim. Annesi dedi ki bak seninle yalnız görüşmek istiyor. Yok dedim ben kabul etmiyorum. Kesinlikle ayrılmayacaksın. Oraya oturtturdum. Aslında içeri almadan önce fakat ağlamaklı bir sesle yalvardı. Se dedi ki ben içeri girmek istiyorum dedi. O zaman artık çocuk üzülmesin diye aldım içeriye. Fakat annesine yanında dur dedim. Tam tahmin ettiğim gibi bak yıllar sonra böyle bir iftira ve çocuk yönlendirildiği için yapıyor. S beni sevdiğine dair çok fazla telefon görüşmeleri var. SMS kayıtları var. Bakarsanız oradan da görürsünüz. Yani ben diyor Adnan Bey'i çok çok seviyorum diyor. Çok muhabbet. Daha geçen sene birkaç yıl öncesine ait ifadeleri var.
21. ayrımın sonu. Sayfa 229.